Ayrım 21. Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 269. Höglund Wallander'ı ona sahici görünen bir ilgiyle dinliyordu. Wallander düşüncelerini Höglund için olduğu kadar kendi fikirlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla da paylaşmıştı. Fakat Höglund'a üstün gelmek için küçük de olsa bir çaba sarf ettiğini inkar edemezdi. O hala buradaki en kıdemli polisti ve Höglund ise yetenekli olsa da şunun şurasında sümüklü bir çocuk sayılabileceğini hesaba katmalıydı. ''Bunların hepsini yapmalıyız.'' diye devam etti Wallander. ''Yine de bir kez daha kazanacağımızı düşündüğümüz büyük ödülün bir hiç olduğunu görebiliriz. Ama şu an için en önemli ve en zor şey bütün bunları dikkatleri üzerimize çekmeden nasıl yapacağımız. Eğer şüphelerimizde takip edilmemizin, arabama koyulan bombanın, Bertha Duner'in bahçesine gömülen mayının arkasında Harder Berg'in olduğunda haklıysak, o halde her şeyden haberi olduğunu hiçbirimiz bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız. Birliklerimizi yeniden konumlandırdığımızı asla fark etmemeli. Kesif bir sis tabakasıyla yaptığımız her şeyi gizlemeliyiz. Bu sisin içindeyken doğru yolda giderken yolunu şaşıran o olmalı. Bu soruşturma nereye gidecek? Bu soruyu kendimize sürekli sormamız ve sonra da güzel bir cevap hazırlamamız gerek. O halde ne yapıyorsak tam tersini yapıyor görünmeliyiz dedi Höglund. Aynen öyle dedi Wallander. Etrafa şöyle işaretler göndermeliyiz. Alfred Harderberg'le çok fazla ilgilenmiyoruz. Ya bu da niyetimizi fazla açığa çıkarırsa? Çıkarmamalı dedi Wallander. Bunun için başka bir mesaj vermeliyiz. Herkese evet doğal olarak Doktor Harderberg'in soruşturmamıza dahil olduğunu, hatta bazı açılardan özellikle ilgimizi çektiğini söylemeliyiz. Yemimizi yuttuklarından nasıl emin olacağız? Olamayız. Ama üçüncü bir mesaj verebiliriz. Elimizde belirli bir yönü işaret eden bir ipucu olduğunu söyleyebiliriz. Sağlam ve güvenilir bir ipucu. O kadar güvenilir ki Harderberg yanlış bir iz üzerinde olduğumuza ikna olmalı. Yine de kendini koruyacak bazı önlemleri almak zorunda hissedecektir. Evet elbette. Biz de bu önlemlerin ne olduğunu bulmalıyız dedi Wallander. Ancak bu önlemlerden haberdar olduğumuzu belli etmemeliyiz. Bununla birlikte aptal, birbirini yanlış yönlendiren bir avuç kör ve sağır polis olduğumuz izlenimini de vermemeliyiz. Aldığı tedbirleri tespit edip yanlış yorumluyormuş gibi görünmeliyiz. Kendi stratejimize bir ayna tutmalı, sonra da rolümüzü aynadaki ters görüntüye göre oynamalıyız. Höglund dalgın bir halde baktı. Bütün bunları becerebilecek miyiz? Björk bizimle birlikte hareket eder mi? O keson bu işe ne der? İlk ve en büyük problemimiz doğru yöntemi bulduğumuzu herkesi ikna etmek olacak dedi Wallander. Müdürümüzün pek çok zayıf noktasını telafi eden bir özelliği var. Soruşturmamızın başlangıç noktası için söylediklerimize ya da önerdiklerimize en başta kendimiz inanmazsak bunu hemen anlayacaktır. Böyle durumlarda ayak direr ve bunda haklıdır da. Peki kendimizi ikna ettiğimizde nasıl başlayacağız? Yapmayı planladıklarımızın çoğunda başarısız olmayacağımızdan emin olmalıyız. Harderberg'in gerçekliğine ikna olduğu sisin içinde akıllıca kaybolmalıyız. Yolumuzu bilerek kaybetmek ve aynı esnada doğru yolu takip etmek zorundayız. Höglund bir not defteri almak için odasına gitti. Bu esnada Wallander binanın içinde bir yerde havlamakta olan bir köpeği dinleyerek bekledi. Höglund geri geldiğinde cildinde benekler ve göz altlarında mor halkalar olmasına ve oldukça soluk görünmesine rağmen bir kez daha onun çekici bir kadın olduğunu fark etti. Wallander'in resmi açıklaması hakkında bir kez daha konuştular. Tüm bu süre boyunca Höglund konuyla ilgili fikirlerini öne sürmeye, Wallander'in akıl yürütmelerindeki kusurları bulmaya ve çelişkiler üzerinde durmaya devam etti. Wallander kabullenmekle zorlansa da Höglund'un bir aile akıllı olduğunu ve kendisine ilham verdiğini fark etti. Saat 2 civarında Rüdberg öldüğünden beri bunun gibi bir konuşma yapmadığını hissetti. Rydberg'in tekrar dirilip engin tecrübelerini bu soluk benizli genç kadının hizmetine sunduğunu hayal etti. Emniyetten birlikte çıktılar. Hava soğuktu. Gökyüzü yıldızlarla, yerlerse kırağıyla kaplıydı. Yarın uzun bir toplantı yapacağız dedi Wallander. Çok sayıda itiraz olacaktır. Björk ve Okes onunla toplantıdan önce konuşacağım. Per'den toplantıya katılmasını isteyeceğim. Eğer kendi tarafımıza çekemezsek onları ikna edecek yeni deliller bulmaya çalışırken çok zaman kaybederiz. Höglund şaşırmış görünüyordu. Eminim haklı olduğumuzu anlayacaklardır. Bundan emin olamayız. Bazen bana öyle geliyor ki İsveç polisi olayları kavramakta yavaş kalıyor. Bu sonuca polis akademisinden yeni mezun olmamış biri de varabilir dedi Wallander. Björk dedektif veya trafik polisi olarak sahada hiç çalışmadığı halde artan idareci sayısına bakınca 2010'larda polisin bütün çalışmalarının durma noktasına geleceğini tahmin ediyor. O zaman geldiğinde her polis bütün gün oturduğu yerden kağıt parçalarını bir diğerine uzatarak vakit geçirecekmiş. Höglund bu sözlere güldü. Belki de yanlış meslek seçtik dedi. Yanlış meslek değil dedi Wallander ama belki de yanlış zamanda yaşıyoruz. İyi geceler dileyip kendi arabalarıyla evlerinin yolunu tuttular. Wallander dikiz aynasına göz attı fakat takip eden kimseyi göremedi. Fazlasıyla yorgundu ama ellerindeki soruşturmada bir kapı açıldığı düşüncesi içini ferahlatıyordu. Sonraki günler çok yorucu olacaktı. 6 Kasım Cumartesi sabahı Wallander 7'de Björk'ü aradı, telefona karısı çıktı. Kocasının banyoda olduğunu biraz sonra tekrar aramasını söyledi. Wallander bu süreyi erkenci olduğunu ve genellikle 5 gibi kalktığını bildiği Okeson'u arayarak değerlendirmek istedi. Okeson telefonu hemen açtı. Wallander neler olduğunu kısaca özetledi ve yeni bilgiler ışığında Harderberg'in neden soruşturmaya dahil edildiğini anlattı. Okeson sözünü kesmeden dinledi. Wallander bitirdiğinde tek bir yorumda bulundu. Harderberg hakkında söylediklerini kanıtlayabileceğine emin misin? Wallander bir an bile tereddüt etmeden evet diye cevap verdi. Sanırım bunu yaptığımda sorunumuz çözülecek. Öyleyse elbette derine doğru inmeye bir itirazım olamaz. Ancak her şey gizli kalmalı. Önce bana danışmadan medyaya hiçbir şey söyleme. Üst hatta Palme olayı benzeri bir hadise yaşanması en son isteyeceğimiz şey olur. Wallander o Kesson'un kastettiğini çok iyi anlıyordu. Şimdilerde 10 yıllık bir muamma haline gelen İsveç Başbakanı'na düzenlenen suikast sadece polisi sersemletmekle kalmamış, İsveç'teki neredeyse herkesi şoka uğratmıştı. Hem polis içinden hem de dışından pek çok insan cinayetin çözülememesinin nedeninin bir cinayet soruşturmasını yönetmeye ehliyetli olmadığı halde soruşturmanın sorumluluğunu üstüne alan bir bölge emniyet müdürünün olayın en başında ipleri eline alıp soruşturmayı yüz karası bir şekilde yönetmesi olduğunun farkındaydı. Bütün yerel polis güçleri cinayet, katil ve olayın nedeninin böylesine bir umursamazlıkla halı altına süpürülmesinin nasıl mümkün olduğunu bazen öfkelenerek, bazen de küçümseyerek defalarca tartışmıştı. Bu talihsiz soruşturmadaki en feci yanlışlardan biri görevli polislerin öncelikleri saptamaya çalışmadan bazı ipuçlarını takip etmedeki ısrarlarıydı. Wallander o Kesson'la hemfikirdi. Polisler bütün yumurtalarını tek bir sepete koymaya karar vermeden önce soruşturma az ya da çok sonuçlanmış olmalıydı. Bu sabah soruşturmayı tartışırken orada olmanı isterim dedi Wallander. Ne yaptığımız konusunda son derece net olmak zorundayız. Soruşturma ekibinin ikiye bölünmesini istemiyorum. Bu bizim yeni gelişmelere hızlı tepkiler vermemize engel olur. ''Arada olacağım.'' dedi Okeson. ''Bugün golf oynamam gerekiyordu. Gerçi havaya bakılırsa oynamasam daha iyi olacak.''
''Uganda'da hava muhtemelen daha sıcaktır.'' dedi Wallander. ''Yoksa Sudan mıydı?''
''Henüz eşime konuyu açmadım.'' dedi Okeson sesini kısarak. Bu konuşmadan sonra Wallander bir bardak daha kahve içip Björk'ü yerinden aradı. Bu defa telefonu açan kendisiydi. Wallander Farnholm şatosuna ilk gidişinde olanlarla ilgili hiçbir şey söylememeye karar vermişti. Bunu telefonda yapmak istemezdi. Björk'le yüz yüze görüşmeyi tercih ederdi. Bu nedenle kısa ve öz konuştu. ''Buluşup neler olduğunu konuşmamız gerekiyor.'' dedi Wallander. ''Davanın gidişatını değiştirecek bir şeyler hakkında.''
''Ne oldu?''
''Telefonda konuşmak istemiyorum.'' dedi Wallander.
''Telefonlarımızın dinlendiğini kastetmiyorsundur umarım.'' dedi Björk. ''Sonuçta bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmalıyız.''
''O yüzden değil.'' dedi Wallander. Bu ihtimali hiç hesaba katmadığını fark etti. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Çünkü o kez ona bundan sonra işlerin nasıl gelişeceğini zaten söylemişti. ''Toplantı başlamadan önce seninle kısa bir görüşme yapmak istiyorum.'' diye ekledi. ''Tamam, yarım saat sonra görüşelim.'' dedi Björk. ''Ama neden bu kadar gizli kapaklı davrandığını anlamadım.''
''Gizli kapaklı değilim.'' dedi Wallander. ''Ancak bazen kritik konuları yüz yüze görüşmek daha iyidir.''
''Bu kulağa daha da gizemli geliyor.'' dedi Björk. ''Per'le iletişime geçecek miyiz merak ettim.''
''Zaten haber verdim.'' dedi Wallander. ''Yarım saate odanda olurum.''
Wallander Björk'le buluşmadan önce emniyetin dışındaki arabasında düşüncelerini toparlamak için bir süre oturdu. Belki de yapılması gereken daha önemli bir şeyler vardır diye görüşmeyi iptal etmeyi geçirdiği içinden. Fakat sonra diğer İsveç vatandaşları nasıl muamele görüyorsa Harderberg'de öyle davranılması gerektiğini Björk'e açıkça belirtmesi gerektiğini anladı. Björk'ün bu anlayışı kabul etmemesi kaçınılmaz olarak Wallander'in istifasıyla sonuçlanabilecek bir güven krizine yol açabilirdi. Her şeyin ne kadar hızlı değiştiğini düşündü. Skagen'deki kumsalda bir aşağı bir yukarı dolaşıp polisliğe sonsuza dek elveda demeye hazırlandığı zamanların üzerinden yalnızca bir hafta geçmişti. Şimdi ise bir polis olarak mesleğini savunması gerektiğini hissediyordu. Ayrıca bütün bunları mümkün olduğu kadar çabuk bay baya yazması gerekliydi. Acaba bay bay her şeyin neden değiştiğini anlayabilecek miydi? Bizzat kendisi anlamış mıydı ki? Björk'ün odasına gitti ve misafir koltuğuna oturdu.
''Ne var ne yok?'' diye sordu Björk.
''Toplantıya girmeden söylemem gereken bazı şeyler var.'' dedi Wallander, sesinin tereddütlü çıktığını fark ederek.
''Sakın tekrar istifa edeceğini söyleme.'' diye karşılık verdi Björk endişeyle.
''Hayır.'' dedi Wallander. ''Neden Farnholm şatosunu arayıp Üstad polisinin bir cinayet soruşturmasıyla alakalı olarak onlarla temasa geçeceğini, haber verdiğini öğrenmek istiyorum. Neden bana ya da bir başkasına bundan bahsetmediğini de?''
Wallander Björk'ün canını sıkıldığını ve bu sorudan rahatsız olduğunu görebiliyordu.
''Alfred Harderberg önemli bir şahıs.'' dedi Björk. ''Sıradan bir şüpheli değil. Bu tamamen benim nezaket icabı yaptığım bir şey. Orayı aradığımı, nereden öğrendiğini sorabilir miyim?''
''Gittiğimde oldukça iyi hazırlanmışlardı.''
''Bunda bir olumsuzluk görmüyorum.'' dedi Björk. ''Koşullar göz önüne alındığında.''
''Ama yine de yaptığın uygunsuzdu.'' dedi Wallander.
''Hem de pek çok açıdan. Ayrıca bu tür olaylar soruşturma ekibinde huzursuzluk yaratabilir. Birbirimize tamamen açık sözlü olmalıyız.'' ''Herkes bir yana senin tarafından açık sözlü olmakla ilgili nasihat dinlemenin zoruma gittiğini söylemeliyim.'' dedi Björk.
''Artık tepesinin attığını gizlemeye gerek görmeksizin.''
''Hatalarımın olması başkalarının da o şekilde davranması için mazeret olamaz.'' dedi Wallander. ''Amirim bile olsa.'' Björk ayağa kalktı. ''Bana böyle hitap edilmesine izin veremem.'' dedi. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. ''Sadece nezaket gereği bir aramaydı. Daha fazlası değil.'' O koşullar altında sıradan bir görüşmeydi. Hiçbir aksi tesire yol açmış olamaz.
O koşullar bundan böyle değişti dedi Wallander. Daha fazla mesafe alamayacağını fark ederek. Şu anda önemli olan Björk'e mümkün olan en kısa sürede durumun nasıl değiştiğini bildirmekti.
Björk Wallander'a bakarak ayakta dikiliyordu. Daha açık konuş, ne demek istediğini anlamıyorum.
Alfred Harderberg'in bu olayların arkasında olabileceğini düşündüren bilgiler ortaya çıktı dedi Wallander. Bu da durumun önemli ölçüde değiştiği anlamına geliyor.
Björk kuşkuyla yeniden yerine oturdu. Ne demeye getiriyorsun?
Demek istediğim Harderberg'in iki avukatın öldürülmesi olayına dolaylı ya da doğrudan karıştığına inanmak için bazı nedenlerimiz var. Ve Bayan Duner'e cinayet teşebbüsüne de ve arabamın patlamasına da. Björk'ün bakışlarında inanmakta zorluk çeken bir anlam vardı.
''Bunu gerçekten ciddiye alman mı bekleniyor?'' diye sordu.
''Evet, ciddiye almalısın.'' dedi Wallander. ''O keson ciddiye alıyor.'' Wallander öğrendikleri hakkında hızlı bir özet sundu. Bitirdiğinde Björk yorum yapana dek ellerine bakarak oturdu.
''Söylediklerin doğru çıkarsa fazlasıyla sevimsiz olacak.'' dedi Björk sonunda.
''Cinayet ve bombalama elbette sevimsiz şeylerdir.'' dedi Wallander.
''Çok ama çok dikkatli olmalıyız.'' dedi Björk. Görünüşe göre Wallander'in açıklamasını görmezden gelmişti. Harekete geçmeden önce kesinleşmiş kanıtlar haricinde hiçbir şeyi kabul edemeyiz.
Bunu hiçbir zaman yapmadık dedi Wallander. Bu dava neden farklı olsun ki?
Söylediklerinin çıkmaz sokak olduğuna hiç kuşkum yok dedi Björk konuşmanın bittiğini belli edercesine ayağa kalkarak.
Mümkün dedi Wallander. Elbette tersi de. Björk'ün odasından çıktığında saat 8'i 10 geçiyordu. Kahve alıp Höglund'un kapısını çaldı ama Höglund henüz gelmemişti. Simrişam'daki taksi sürücüsü Valdemar Koge'yi aramak için odasına gitti. Araç telefonundan adama ulaşıp arama sebebini açıkladı. Sonra da Koge'ye 230 kronluk bir çek göndermesi gerektiğini not aldı. Babasının yumruk attığı nakliyeciyi arayıp olayı mahkemeye taşımaması için onu ikna etmeyi aklından geçirdi. Fakat sonra vazgeçti. Toplantı 8.30'da başlayacaktı. O zamana kadar dikkatini toplaması gerekiyordu. Pencere kenarında dikildi. Kapalı, soğuk ve nemli bir gündü. Sonbahar bitmek üzere kış kapıda. Bense buradayım diye düşündü. Harderberg nerede acaba? Farnholm şatosunda mı? Ya da 9000 metre yükseklikteki jetiyle bazı karmaşık iş görüşmelerinden mi dönüyor? Gustav Torstensson ve Bormann'ın keşfettikleri şey neydi? Gerçekte ne oldu? Ya Höglund ve ben haklıysak? Her biri dünya hakkındaki farklı görüşleri olan, farklı kuşaklardan iki polisin vardığı aynı sonuç bizi gerçeğe ulaştırabilecek mi? Wallander 8.30'da toplantı odasına girdi. Björk çoktan masanın bir ucuna yerleşmişti. O keson pencere kenarında durmuş dışarıyı seyrediyordu. Martinson ve Svedberg ise Wallander'in duyabildiği kadarıyla maaşlar hakkında derin bir sohbete dalmışlardı. Höglund her zamanki yeri olan Björk'ün karşısındaki diğer uca oturmuştu. Ne Martinson ne de Svedberg o kesonun varlığı nedeniyle endişeli görünüyordu. Wallander Höglund'a günaydın dedi. Sence nasıl gidecek diye sordu usulca.
Sabah uyandığımda konuştuklarımızı hayal etmiş olmalıyım diye düşündüm karşılığını verdi Höglund. Björk ve Akeson'la görüştün mü?
Akeson olanların çoğundan haberdar dedi Wallander. Björk'e ise ancak kısa bir özet geçecek kadar zamanım oldu.
Akeson ne dedi?
Bizimle birlikte hareket edecek.
Björk bir kalemle masayı hafifçe vurdu ve ayakta olanlar oturdu.
''Söylemem gereken tek şey var, konuşmayı kurt yapacak.'' dedi Björk. ''Yanılmıyorsam bazı önemli gelişmeler var gibi görünüyor.''
Wallander ne söyleyeceğini düşündü, zihni birden boşalmıştı. Derken bir başlangıç noktası buldu ve konuşmaya başladı. Höglund'un Eskilstuna'daki okul arkadaşının verdiği aydınlatıcı bilgileri detaylıca anlattı ve gecenin geç saatlerinde uyuyan bir ayıyı ürkütmeden nasıl ilerleyecekleri hakkında Höglund'la yaptıkları fikir alışverişinden bahsetti. Konuşmasını bitirdiğinde hesapladığına göre 25 dakika sürmüştü. Höglund'a ekleyecek bir şey var mı diye sordu. Fakat o başını iki yana salladı. Wallander söylenecek her şeyi söylemişti. ''Sonuç olarak geldiğimiz nokta burası.'' diye devam etti Wallander. ''Bu durum soruşturmadaki önceliklerimizi yeniden değerlendirmekten başka seçeneğimiz kalmadığı anlamına geldiği için perde toplantıya katıldı. Göz önüne alınacak diğer bir şey de bu aşamada dışarıdan yardım istememiz gerekip gerekmediği. Harderberg'in dünyasına nüfuz etmek pek çok açıdan özellikle de onunla ilgilendiğimizi fark etmesine izin vermeyeceğimiz için zahmetli ve ustalık isteyen bir iş olacak. Wallander bütün düşüncelerini yeteri kadar ifade edip edemediğinden emin değildi. Höglund gülümseyerek Wallander'e başını salladı fakat masanın öbür tarafındaki yüzleri incelediğinde aynı tepkiyi göremedi.
''Bu gerçekten de canla başla uğraşmamız gereken bir mesele.'' dedi Okeson sessizlik yeteri kadar uzadığında. ''Alfred Harderberg'in İsveç iş dünyasında lekesiz bir itibarı olduğunu aklımızdan çıkaramayız. Bu itibarı sorgulamaya başladığımızda düşmanlıktan başka bir şeyle karşılaşmayı da bekleyemeyiz. Diğer taraftan kendisinin üzerine gitmemiz için yeterli dayanağımız bulunduğunu da söylemeliyim.'' Doğal olarak Harderberg'in cinayet ve diğer olaylara karıştığına inanmakta zorlanıyorum ve elbette her şeyin ona bağlı olsa da onun kontrolünün dışındaki bir yapılanmayla gerçekleşmesi de mümkün.
Daima bu seçkinlerden birini hapse tıkmanın hayalini kurardım dedi Svetberg aniden.
Bir polis için çok üzücü bir tavır dedi Björk memnuniyetsizliğini gizlemeden. Sana hepimizin tarafsız devlet memurları olduğumuzu hatırlatmam gerekmemeliydi.
Meseleye odaklanalım diyerek araya girdi Okeson ve kendimize kanunun emrinde görev yapan memurlar olarak normalde gerek duymadığımız bazı durumlarda bile şüpheci olmak için maaş aldığımızı da hatırlatmalıyız.
Sonuç olarak Harderberg'e yoğunlaşmak zorundayız doğru mu diye sordu Wallander.
Belli şartlar altında dedi Björk. Ferre çok dikkatli ve sağduyulu olmamız gerektiği hususunda katılıyorum. Fakat ayrıca yaptıklarımızın bu dört duvarın dışına sızması halinde bunu görevi ihmal olarak değerlendireceğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Ben söylemeden kimse basına hiçbir açıklama yapmayacak.
Bunu anladık dedi ilk defa konuşan Martinson ama ben sayımız bu kadar azken Harderberg'in şirket imparatorluğunu elekten geçirmeyi nasıl başaracağımızla daha çok ilgileniyorum. Soruşturmayı Stockholm ve Malmö'deki mali şubelerle nasıl koordine edeceğiz? Vergi müfettişleriyle nasıl işbirliği yapacağız? Acaba tamamen farklı bir yaklaşım mı sergilemeliyiz?
Nasıl bir yaklaşım dedi Wallander.
Her şeyi organize suçlarla mücadele daire başkanlığına devretmekten söz ediyorum dedi Martinson. Onlar istedikleri birim ya da yetkiliyle işbirliği yapabilirler. Bu soruşturmanın üstesinden gelmek için çok küçük bir ekip olduğumuzu kabullenmeliyiz diye düşünüyorum.
Bu benim de aklıma geldi dedi Okeson ama bu aşamada daha biz ilk soruşturmayı bile yapmamışken Stockholm ve Malmö'deki mali şubeler muhtemelen bizi geri çevirecektir. Farkında mısın bilmiyorum ama onlar büyük ihtimalle bizden daha fazla meşguller. Bizim sayımız da çok değil ancak onların o kadar az personeli var ki çökmeye doğru gidiyorlar. Bu yüzden en azından şimdilik bu soruşturmanın sorumluluğunu almak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini yapalım. Yine de mali şubenin bize yardım etmesini isteyebilir miyim bir bakayım. Ne olacağı belli olmaz.
21. ayrımın sonu. Sayfa 283.